Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Liza Gardner. 13. ayrım. Saat şimdi 7:30 geçmişti. Medeniyetten fazla uzakta sayılmazdı ama etraftaki ağaçlar etkili bir siper görevi görüyordu. Ve tam bu noktada dikilirken caddeden geçen arabaların seslerini artık duyamıyor, mahalle sakinlerinin evlerinde yaktıkları ışıkları göremiyordu. Gökyüzünde dalların arkasında salınan karanlık, yeni ayın dışında etraftaki tek ışık arabasının farlarından gelen ışıktı. Etraf sessiz ve kıpırtısızdı. Kimberly ürpermemek için çaba gösterdiği halde buna engel olamadı. Hacın üzerinde Tommy Mark Evans yazıyordu. Yatay kollarının üstünde ise sevgili oğlumuz. Kimberly etrafına bakındı. Neredeyse boyundan daha uzun olan bir grup orman gülü vardı. Saçak saçak çam ağaçlarının gökyüzünü sarmalayan ince, çizgili dalları. Ayaklarının altında toprağın içine göçmüş tekerlek izlerini hissedebiliyordu. El fenerini kullanarak lastik izlerinin içeri ve dışarı doğru gidip gelen çizgilerini inceledi. Bu toprak yolda cipiyle keyif sürüşü yapan genç erkeği gözünde canlandırabiliyordu. Ayağıyla pedala sonuna kadar asmış, canavar lastikleri bir tümseyin üzerinden her atladığında koltuğundan havaya zıplıyor ve arabasından tiz bir çığlık sesi çıkıyor olmalıydı. Genç bir adamla kız arkadaşın arabayı yolun kenarına çektiklerini ve sarmaş dolaş öpüşerek ön camı buğuya boğduklarını gözünde canlandırabiliyordu. Fakat bir üniversite çocuğunun buraya tek başına geldiğini, sebepsiz yere arabasını kenara çektiğini ve alnına yediği iki kurşun darbesiyle ölüme gittiğini gözünde canlandıramıyordu. Tommy Mark Evans saldırganı tanıyordu. Kimberly'in aklında buna dair en ufak bir şüphe yoktu. O sırada bir baykuş öttü. Bir sincap saklandığı yerden fırlayıp, kendini çılgınca patikaya atıp karşı tarafa geçti. Kimberly, sincapın çalılıkların ardında gözden kaybolmasından sonra o tarafta kıpırdanan çimenlere baktı. Baykuş tam tepesinden uçup gitti. Karnının kenarında çırpınan bir tekme hissetti. Bebeği uyanıyordu. Elini karnının aşağısına götürüp bastırdı ve böylesine trajik bir olaya ev sahipliği yapmış bu yerde öylece dikilirken içindeki yaşam hissinin gücünü hissedince teselli edilemez bir üzüntü duydu. Tommy'nin annesiyle babasının tatillerle nasıl başa çıktıklarını düşündü. Acaba etraflarını oğullarının fotoğraflarıyla mı sarıyorlardı? Yoksa oğulları hiç yaşamamış gibi davranmak daha mı kolay geliyordu? Peki Kimberly'nin babası nasıl başa çıkmıştı bununla? Bütün o fotoğraflara bakıp genç erkeklerin ve kızların acımasızca katledildikleri bütün o suç mahallerinde bulunup sonra eve, kendi ailesine nasıl dönebiliyordu? Başka bir yerde bütün parmakları kesilmiş bir çocuğu gözünde canlandırabilen biri, dizi sıyrıldığı için ağlayan kendi çocuğunun gözyaşlarını nasıl teselli edebiliyordu ki? Tanrı'nın her günü canavarların elinden çıkan işlere şahit olurken, çocuğuna canavarların gerçek olmadığını nasıl söyleyebiliyordu? Ve gece yarısı, nihayet o telefon geldiğinde, babası bununla nasıl başa çıkmıştı? Efendim, kızınızla ilgili üzücü bir haber vermekten büyük üzüntü duyarız. Kimberly'nin kendisi bile ablası hakkında çok fazla düşünmüyordu. Annesi hakkında, evet ama Mandy hakkında. Mandy'yi kaybetmiş olmak asla açıklayamayacağı çok daha sinsi bir acı yaşatmıştı ona. Bir çocuk günün birinde annesini ya da babasını kaybedeceğini bilir. Buna hazırlıklıdır. Fakat ablasını kaybetmek. Abla bir arkadaştır, akrandır. Birlikte büyüyeceklerdi. Birbirlerinin düğünlerinde yan yana duracaklardı. Çocuk yetiştirme konusunda fikir alışverişi yapacaklardı. Ve günün birinde de babalarına en iyi şekilde nasıl bakacaklarını tartışacaklardı. Bir zamanlar Kimberly iki kişilik bir takımdaki genç olan taraftı. Şimdi ise tek çocuk olmuştu. Buna zamanla alışacağını sanırdı ama alışamadı. Kimberly geri döndü. Arabaya doğru yürümeye başladı. Isınmak için kollarını gövdesine sarmıştı. Daha yalnızca iki adım atmıştı ki telefonu çalmaya başladı. Çok karanlık olduğunu düşündü. Çok yalnızdı. Aklından çok fazla huzursuz edici düşünce geçiyordu. Veronica Johnson son nefesini verirken umutsuzca attığı çığlıklar. Başına beyaz, ince bir sargı bezi sarılmış bir halde hastanede yatan ablası. Doktorun sonunda herkesçe beklenen o son sözü söylemesi ve ailesiyle birlikte Mandy'nin ölmesini izlemeleri. ve ondan tam bir yıl sonra annesinin son mücadelesini verdiği o korku evi olayı. Mandy şanslıydı. Ölümüyle annesinin kaderini de mühürlediğini öğrenecek kadar uzun yaşamadı. Peki ya Veronica Jones bunu anlamış mıydı? Acılar içinde ağzından çıkan itirafın kızı için ne demek olacağını fark etmiş miydi? Kimberly'nin telefonu bir kez daha çaldı. Kimberly o olaydan sonra çekip gitmek istemişti ama babasının kızıydı. Hayır diyemezdi. Hem de hayır demesi gerektiğini herkesten daha iyi bildiği halde. Özel ajan Quincy dedi telefonu açarak. Ses yoktu. Birilerinin ona sessiz olmasını söylemesi, arka planda dehşet uyandıran başka bir sahnenin başlaması için bekledi. Fakat saniyeler birbirini kovaladı ve Kimberly hala hiçbir şey duymadı. Telefonun sinyalinin net olup olmadığını kontrol etti ve bir kez daha konuşmayı denedi. Özel ajan Quincy. Konuşan olmadı. Ama şimdi dikkatini iyice verince karşı taraftan gelen derin ve düzenli nefes alışverişler duyabildiğini fark etti. Bu kez bir şey söylemeden sessizce beklemeyi denedi. Bu da işe yaramadı. Sana yardım etmek istiyorum dedi aniden. Konuşmaya ihtiyacın varsa konuşabilirsin, sorun değil. Hiçbir karşılık gelmedi. Yanında biri mi var? Sesinin duyulacağından mı korkuyorsun? Sadece bir ses çıkar. Sanki boğazını temizliyormuşsun gibi. Bunu bir evet olarak algılayacağım. Fakat arayan sessizliğini sürdürmeye devam ediyordu. Kimberly'nin cesareti kırılmaya başlamıştı. Olduğu yerde yürüyerek ufak daireler çiziyordu. Tehlikede misin? Cevap gelmedi. Benimle konuşur ve bilgi verirsen sana koruma sağlayabilirim. Ama sırf aramış olmak için numaramı çeviremezsin. Konuşmak istemen gerek. O anda nihayet tıpkı bir çocuk sesi gibi tiz ama fısıltı halinde olan o ince ses duyuldu. Şşşt! Lütfen, sana yardım etmek istiyorum dedi Kimberly. Ne yaptığını biliyor. Kim biliyor? O, her şeyi bilir. Bana bir isim söyleyebilir misin? Artık yalnızca an meselesi. Beni dinle. Koleksiyonun bir sonraki parçası sen olacaksın. Benimle buluşabilir misin? Yeri ve zamanı sen seç. Ben orada olurum. Şşşt! Yukarı bakmayı unutma. Arama sona erdi. Kimberly telefonu avucunun içinde sıkarak bir süre sersemlemiş bir halde öylece durdu. Sonra kendine hakim olamadığı için kafasını yukarı kaldırdı. Gecenin karanlık gökyüzü tepesinde uzanıyordu. Birkaç yıldız iğne ucu gibi parlıyordu. Şehrin uzaktan gelen ışıkları görünüyordu. Kendini ağaçların, çalılıkların ve ormanın derinliklerinin gölgelerine doğru bakmaya zorladı. Bilinmeyen karanlıkta herhangi bir şey yoktu görünürde. Herhangi bir öcü fırlamadı hiçbir yerden. Sonra sağ tarafta bir ağacın dalı çatırdadı. Kibarlığı bir kenara bırakıp doğru arabasına fırladı. Bir yanda anahtarlarını çıkarmaya çalışırken bir yandan da var gücüyle koştu. Kapıyı açıp kendini içeri attı. Kapıyı çekti ve kilitleri kapattı, motoru çalıştırdı. Tam gençlerin kesip biçildiği korku filmlerinde yarı çıplak kaçışan kadın kahraman gibi arabasıyla toprak yola fırlamak üzereyken kendini toparlamayı başardı. Bir profesyonel de tanrı aşkına hem de çok yüklü bir şekilde silahlıydı. Derin derin nefes aldı. Arabasının içinde güvende olduğunu fark etti ve gitmeden önce etrafına son bir kez bakındı. Çevredeki ağaçların arasında en ufak bir kıpırtı yoktu. Karanlığın içinden herhangi kesik başlı bir süvari ona doğru fırlamıyordu. Yalnızca arabasının farlarının tam ortasında kalmış beyaz bir haç tek başına duruyordu. Az önce gelen telefona bir anlam vermeye çalışarak ağır ağır eve doğru yola koyuldu. Bu soruşturmanın her bir parçasının kendisini sürekli böyle dehşete düşürmemesini umut ediyordu. Geldiğinde Mac evdeydi. Arabasını Mac'in cipinin yanına park etti ve motoru kapattı. Yüzüne bir gülümseme yerleştirdi ve cesaretini toplayarak eve girdi. Koridorun ışığı yanıyordu. Mutfaktaki ışık da açıktı. Çantasını yere bıraktı ve ceketini çıkarıp koridordan ağır ağır yürüdü. Mac görünürde ortalarda yoktu. Devasa televizyonun olduğu oturma odasını ve Mac'in en gözde deri koltuğunu denedi ama hala kocasız bir kadındı. Mutfağa geri döndü ve Mac'in herhangi bir not bırakıp bırakmadığına baktı. Yine sebepsiz yere paniğe kapılmaya başladığını hissediyordu. Mac duş alıyor olabilirdi. Belki tekrar dışarı çıkmıştı ya da yan komşuya gitmişti. milyonlarca mantıklı açıklaması olabilirdi. Ama şimdi, kafasını kurcalayan bir soru vardı. Telefon eden kişi Kimberly'nin numarasını biliyordu. Acaba onun hakkında bildiği başka neler olabilirdi? Kimberly! Kimberly yerinden sıçrayarak arkasını döndü ve eli refleks olarak göğsüne gitti. Mac, mutfak kapısında dikiliyordu. Üzerinde deri, havacı montu vardı. Saçları sanki şimdi yürüyüşten dönmüş gibi rüzgardan dağılmıştı. ''Tanrı aşkına, ödümü patlattın!'' dedi Kimberly. Elini aşağı çekip kendini aptal gibi hissederek. Mac, mutfağa doğru bir adım bile atmadı. Kimberly'yi yanağından öperek hoş geldin demedi. Öylece dikilip, düşünceli gözlerle onu seyretti. ''Saat çok geç olmuş.'' dedi sonunda. ''Üzgünüm, işten çıkamadım. Ofisi aradım. Dışarıdaydım.'' dedi Kimberly kaşlarını çatarak. Mac'in ses tonundan hoşlanmamıştı. ''Bir şey mi oldu? Bana ulaşmak istediysen cep telefonumdan arayabilirdin.'' ''Cep telefonunu kullanmak istemedim.'' dedi Mac tepkisizce. Kimberly kaşlarını daha çok çattı. ''Tanrı aşkına ne oluyor Mac?'' ''Her zaman geç saatlere kadar çalışırım. Sen de öyle. Ne zamandan beri birbirimizi sorguya çekmeye başladık?'' ''Soruşturma üzerinde çalışıyorsun.'' ''Ne soruşturması?'' Mac, katı bir yüz ifadesiyle öne doğru bir adım attı. ''Neden bahsettiğimi biliyorsun, Delilah Rose. Şu araknacı adam. Bu işe bulaşmaya başladın. 5 aylık hamilesin. 5 aylık hamilesin ve dizine kadar bu bokun içine batıyorsun.'' ''Elbette batıyorum. Ben bir federal ajanım. Benim işim bokun içine batmak.'' ''Hayır, bu bokun içine batmak federal büronun görevi ve GBI'in görevi. Diğer bir deyişle, eyalet bu soruşturmayla gayet başarılı bir şekilde başa çıkabilecek olan yüzlerce eğitimli, kaliteli soruşturmacıyla dolup taşıyor. Tıpkı Sel gibi ya da Dustin Harold gibi, Mike gibi, John veya Gina gibi. Her biri yetenekli ve kendini işlerine adamış insanlar ve en az senin kadar çetin cevizler. Ama bu soruşturmayı onlar yürütemez değil mi Kimberly? Her şeyi illa sen yapmak zorundasın. Hey, soruşturmayı sabah ilk iş Sel Martinet diye devrettiğimi bilmeni isterim. Hatta yüzü, eyaletin gözetimi altına gönderme işlemlerini bile ayarladım. Dileğin gerçekleştirmek, soruşturma artık GBI'nin oyunu. Öyleyse nerede kaldın diye sordu Mac. Oldukça sakin ve sessiz bir tavırla ki Kimberly bu noktada başının belada olduğunu anladı. Ve Tanrı yardımcısı olsun, Kimberly lafını esirgemeyecekti. Her ikisinin de daha sonra pişman olacakları bir kavgaya girmeye hazırdı. Ama pişmanlık sonra gelecekti, onu o zaman düşünürdü. Şu anda haksız duruma düşürülmeye tahammül etmeye niyeti yoktu. ''Ne zamandan beri zamanımı nasıl geçirdiğim hakkında hesap vermek zorundayım?'' ''Allah kahretsin!'' diye patladı Mac. ''Bilmiyor muyum sanıyorsun? Sel'le çoktan telefonda konuştum bile. Bu arada Sel de Tommy Evans'ın ailesine yaptığı ziyaret hakkında seninle görüşmek istiyormuş. Oraya gittin değil mi Kimberly? Durumu kontrol etmek istedin değil mi? Sel'e bir türlü güvenip de işi ona bırakamadın değil mi? Hayır, nasıl güveneceksin? Sel geçen 10 yıl içinde yalnız 50 ya da 60 cinayet davası üzerinde çalışmış. Bu işten ne anlar ki? Ne oldu? Barlara mı gittin? Fahişelerin peşine mi düştün? Yoksa bir sokağın köşesinde durup, ''Hey, Bay Öt patlatan adam, bakın ben buradayım. Gelin size taze yem vereyim.'' diye mi bağırdın? ''Hiç de öyle bir şey yapmadım. Arabayla Alfredda'ya gittim ve Ginny ile Tommy'nin evlerinin etrafında bir tur attım. Tehlikeli bir şey değildi bu. Yalnızca etrafta bir göz gezdirdim. Peki ya telefonun hiç çalmadı mı?'' Kimberly isyankar bir tavırla dudaklarını büktü. Ama bu asla yeterli olmazdı. Bu kez Mac tezgaha bir yumruk indirdi. ''Buraya kadar, kocan olarak şimdiye kadar hiç böyle bir kurala tabi tutmadım seni ama artık yetti. Sen bunu göremeyecek kadar kör olabilirsin ama ben kesinlikle görüyorum. Bu soruşturmayla işin bitmiştir. Son, final, işi Sel'e bırakacaksın. Lütfen yapma ama sadece nefes seslerinden oluşan müstehcen bir telefondu. Oyunlar oynayan bir çocuğun beni ürkütmesine izin vermeyeceğim. Sen de böyle bir şey önerdiğin için kendinden utanmalısın. Kimberly, anlamıyor musun?'' ''Neyi anlamıyorum?'' diye bağırdı Kimberly, kafası gerçekten karışmış bir halde. ''Mesele artık sen değilsin. Mesele bebeğimiz, karnında büyüyen doğmamış çocuğumuz. Büyümeye başladı ve rahmindeyken bile dünyayı tanıma adımları atıyor. Çocuğumuzun kulakları var, biliyorsun. Bana verdiğin o lanet kitabı okudum. 20 haftalık süreçten sonra bebekler duymaya başlıyor. Peki, dün gece bebeğimiz hangi lanet şeyi duymak zorunda kaldı? Kimberly'nin, Mac'in neden bahsettiğini anlaması bir saniye sürdü. Sonra parçaları birleştirdi ve Kimberly'nin elleri refleks olarak karnına gidip, korumacı bir şekilde yuvarlağın üzerinde gezindi. Bunu hiç düşünmemişti, farkına varmamıştı. Ama evet, 20 haftalık dönemi geçmişti. Bebeklerin kulakları gelişmiş oluyordu bu süre içinde ve gerçekten ilgili olan anneler, cenin dahileri yaratmak için onlara Mozart ve Beethoven dinletmeye başlıyorlardı. Tabii Kimberly'nin böyle bir saçmalık için ne yeterli zamanı ne de yeterli sabrı vardı. Hayır, bunun yerine o doğmamış çocuğuna ölen bir kadının çığlıklarını dinletmişti. "Eminim ki" diye söze başladı, sonra devam edemedi. Mac sonunda omuzlarını aşağı indirdi. Mutfağın karşı köşesinde öfkesi nihayet kayboluyormuş gibi görünüyordu. Şimdi yüzünde yalnızca umutsuzluğa kapılmış bir ifade vardı. Kimberly ona doğru yürümeli diye düşündü. Kollarını beline sarmalı, başını göğsüne yaslamalı. Mac belki bebeğin kıpırtılarını Kimberly'nin hissettiği gibi hissederse onun iyi olduğuna ikna olurdu. Bebekler dirençli varlıklardı vesaire vesaire. Ama Kimberly yerinden kıpırdayamadı. Öylece dikilmeye devam etti. Bebeği artık duyabiliyordu. Dün gece ona ne dinletmişti böyle? Mac haklıydı. Hayat artık eskisi gibi değildi. "Kimberly" dedi Mac, bu kez daha ılımlı, bitkin bir ses tonuyla. "Bunları atlatacağız." "İşimi bırakırsam mı?" diye sordu Kimberly sessizce. "Ajanlık yapmayı bırakırsam mı? Bir işkolik olmayı bırakırsam mı? Kendim gibi olmayı bırakırsam mı?" "Biliyorsun, senden asla böyle bir şey yapmanı istemem. Ama istiyorsun." "Hayır, istemiyorum" dedi Mac, yine sesini yükselterek. "Hiç çalışmamakla şiddet suçları üzerinde çalışmak arasında bir fark var. Senden çalışma saatlerini haftada 40'a indirmeni istemek, çalışmayıp evde oturmanı istemekle aynı şey değil. Sana, hey, bütün görevlerini başkasına devret demekle, Kimberly lütfen FBI'ın yetki alanına girmeyen yeni bir iş alma demek aynı şey değil. Senden bana güneşi, ayı, geceliğin parlayan yıldızları vermeni istemiyorum. Yalnızca biraz sağduyulu olmanı istiyorum." "Sağduyu mu? Bunu daha iyi ifade edebilirdim belki." "Ne değişti Mac?" "Söyle bana, şimdi ne değişti?" Bu kez kafası karışma sırası Mac'teydi. "Bebek" dedi. "Hamilelik. Henüz ortada bir bebek yok. Biz burada benim vücudumu tartışıyoruz. Geçtiğimiz 4 sene boyunca da işe götürdüğüm ve güvenli bir şekilde eve getirmeyi başardığım aynı vücut hakkında konuşuyoruz." "Hayır, bu tam olarak doğru değil." "Doğru, hem de nasıl? Güvenden mi bahsetmek istiyorsun? Sağduyudan mı konuşalım? Öyleyse vücuduma son 4 senedir yaptığım gibi iyi bakabileceğim konusunda bana güven. Silahlı çatışmalara gitmiyorum. Yüksek risk taşıyan tutuklamalarda yer almıyorum. Bebeğin kurşun maddesine maruz kalmaması için atış poligonuna bile gitmiyorum artık. Daha yeni bir suç mahallinde 6 gün geçirdim ve sırf güvenli tarafta kalmak için sarı bandın öbür tarafına bile geçmedim. Doğum öncesi derslerine katılıyorum. Alkolden uzak duruyorum. Taze balık yemeye özen gösteriyorum. Açıkçası kendime ve bebeğe bakmakta müthiş bir iş çıkarıyorum. Ama işte çalan ilk telefonda ipleri eline almaya hazır oluyorsun hemen. Hey küçük hanım, bu iş sizin için fazla ağır. Kenara çekilmenizin vakti geldi. Ben böyle bir şey söylemedim. Söylemiş kadar oldun. Senin derdin ne? Mac şimdi tekrar bağırmaya başlamıştı. Nasıl bu kadar inatçı olabiliyorsun? Bahsettiğimiz bizim bebeğimiz. Nasıl olur da onu benim kadar sevmezsin? Bu cümleyi söylediği anda daha geri almak istediğini görebiliyordu Kimberly. Ama artık çok geçti elbette. İşte öylece söyleyivermişti. Kimberly'nin hamile olduğunu öğrendiği ilk andan beri aralarındaki boşlukta sallanan o şeyi dile getirmişti. Mac'in korkuları, kendisinin korkuları. Kimberly bunun acı vereceğini başından beri tahmin ediyordu ve vermişti de. "Kimberly" dedi Mac, "bence bu gecelik yeter." "Biliyorsun, öyle demek istemedim." "Ama istiyorsun Mac, istedin. Annen sen çocukken evde seninle oturmuş. Ablaların çocuklarının yanında evde oturuyorlar. Ettiğin onca lafa rağmen içinde bir muhafazakar yatıyor. Koca işe gider, kadın evde oturur. Ayrıca ailesini seviyorsa eğer bunu seve seve yapmalıdır." "Haklısın, bence bu gecelik yeter." "Ben çoktan bitirdim zaten." Kimberly arkasını döndü, koridordan geçerek yatak odalarına doğru yürümeye başladı. Mac'in peşinden gelmesini bekliyordu. Genelde hep böyle olurdu. Kimberly, katı, inatçı ve hatasını kabul edemeyecek kadar gururlu biriydi. Ama Mac, eninde sonunda onu sakinleştirmeyi başarır, tatlı bir öpücükle kandırır ve gülümsemesini sağlardı. Şimdi, Mac'in gelip onu sakinleştirmesine ihtiyacı vardı. Kollarını ona sarıp iyi bir anne olacağını ve sandığı kadar berbat, bencil, kendine zarar veren bir insan olmadığını söylemesine ihtiyacı vardı. Çünkü Kimberly aniden tam da böyle hissetmeye başlamıştı. Fakat Mac koridorda peşinden gelmedi. Birkaç saniye sonra Kimberly ön kapının açıldığını ve kapandığını duydu. Sonra yalnız kalmıştı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 147. Devamı 14. ayrımda.